Yorumunu yapa geldiğim Eyüp kitabının 31. bölümüne geldik. 31. bölümde Eyüp'ün suçsuzluğu ortaya konuyor. Bu sözlerle Eyüp'ün söyleyecekleri sona erdi ama o tekrar suçsuzluğunu ortaya koyuyor. Bir yemin, ant edercesine suçsuzluğunu ortaya koyuyor. Suçsuz olduğuna ilişkin yemin ediyor. İbranice'deki yemin formu eğer sözüyle başlıyor. Örneğin Davut da böyle bir yeminde bulundu. Mezmur 132:3-5'te. Rabbe bir yer, Yakub'un kadirine bir yer bulmadan evim çadırına girmeyeyim ve yatağımın döşeğine çıkmayayım. Gözlerime uyuklama, göz kapaklarıma uyku vermeyeyim. Şimdi bir insan suçsuz olduğuna ilişkin yemin ediyorsa, eğer ben şunu çaldıysam Tanrı başıma hak ettiğim cezayı felakete getirsin diyor. Genelde bu yemin formun ikinci kısmı dışarıda bırakılıyor ve sadece şöyle deniyor: eğer çaldıysam. Bu şu anlama geliyor: Tanrı'ya yemin ederim ki çalmadım. Eyüp 31. bölümde de sık sık eğer sözünü kullanıyor. Örneğin 31. bölüm 5. ayette eğer yalan yolunda yürüdüysem, ayağım hileye seyrettiyse. 7. ayette eğer adımım yoldan saptıysa, yüreğim gözümü izlediyse, ellerim pisliğe bulaştıysa. 31. bölümün 9. ayetinde eğer gönlümü bir kadına kaptırdıysam, komşumun kapısında pusuya yattıysam. 13. ayette eğer benimle ters düştüklerinde kölemin ve hizmetçimin hakkını yedimse. 31:16'da eğer yoksulların dileğini geri çevirdimse, dul kadının umudunu kırdımsa. 31:19'da eğer giysisi olmadığı için can çekişen birini ya da örtüsü olmayan bir yoksulu gördümse. 20. ayette eğer koyunlarımın yünüyle ısıtmadıysam, o da içinden beni kutsamadıysa. 21. ayette eğer mahkemede sözümün geçtiğini bilerek öksüze el kaldırdımsa. 24. ayet eğer umudumu altına bağladımsa, saf altına güvencim sensin dedimse. 25. ayette eğer servetim çok, varlığımı bileğimle kazandım diye sevindimse. 26. ayet eğer ışıldayan güneşe, parıldayarak hareket eden aya bakıp da içimden ayartıldımsa, elim onlara taptığımı gösteren bir öpücük yolladıysa. 29. ayette eğer düşmanımın yıkımına sevindim, başına kötülük geldi diye keyif aldımsa. 31. ayet eğer evimdeki insanlar Eyüp'ün verdiği etle karnını doyurmayan var mı diye sormadıysa. 33. ayet eğer fesadımı bağrımda gizleyerek bir insan gibi günahlarımı örttümse. 38. ayette eğer toprağım bana feryat ediyorsa, sapanın açtığı yarıklar bir ağızdan ağlıyorsa ve son olarak 31:39'da eğer ürününü para ödemeden yedimse ya da üzerinde oturanların kalbini kırdımsa. Hep eğer. Tüm bunların sonucunda 40. ayette o zaman buğday yerine diken, arpa yerine delice bitsin diyor. Eyüp eğer bütün bunları yaptıysam, o zaman bereket yerine lanet, yaşam yerine ölüm gelsin. Böylelikle hem arkadaşları önünde hem de Tanrı önünde suçsuzluğuna ilişkin yemin ediyor. Böylece her şeyi söylemiş oldu ve Eyüp'ün sözleri burada bitiyor. Tüm bunlarda Eyüp'ün adalet ve günah üzerinde nasıl ışık tuttuğunu görüyoruz. Önce kendi kişisel bağımlılığı hakkında konuşuyor 1-12 ayetler arasında. Ardından Eyüp'ün diğer insanlarla olan ilişkisindeki adil tutumu önümüze konuyor 13-23 ayetlerde. 24-34 ayetlerinde Eyüp'ün Tanrı'ya olan bağlılığı belirtiliyor. Orada puta tapıcılıktan söz ediyor. O ne mamona, yani para tapıcılığa eğildi, ne de yıldızlara taptı. O sadece diri olan Tanrı'ya inandı ve sadece ona taptı. Eyüp son olarak Tanrı'yı tanığı olarak çağırıyor 35-40 ayetlerinde. 35. ayette keşke beni dinleyen biri olsa, işte benim imzam ve hasmımın yazdığı tumar elimde olsa. Evet, kadir olan Tanrı ona yanıt verecek ve Tanrı'nın yanıtı Eyüp'ü alçak gönüllülüğe getirecektir. Eyüp gerçekten de suçsuzdu ama Eyüp'ün tüm söyleyecekleri sadece bunlarsa, bu acınacak bir durumdur. Eyüp her şey için Tanrı'ya şükür sunmuştu ama 31. bölümde Tanrı'nın inayetine ilişkin tek bir söz yok. Eyüp'ün varlığında da özgün ve kalıtımlı günah vardı her insan gibi. Bu günaha ilişkinde tek bir söz söylemiyor Eyüp. 31. bölümde Eyüp kendisinden son derece emindir. Buna karşı Tanrı ona konuştuğunda yüzüstü yere kapanıyor, tüm yaptıklarımdan utanıyor, toz ve kül içinde tövbe ediyorum diyor. Evet, 31. bölümde Eyüp uzun savunmasını bitiriyor. Bu bir yarışma gibi olmuştur. Eyüp'e karşı cephe alan üç arkadaşı ona korkunç bir günah işlediğini itiraf ettirmeye çalışmışlardı. Gördüğümüz gibi yürüttükleri mantık, eğer korkunç bir günah işlemeseydi Tanrı'nın onun acı çekmesine izin vermeyeceğiydi. Onlarla 3 round konuştuktan sonra pes ettiler. Bu son kişi olan Sofar'ın Eyüp'e yanıt vermemesinden bellidir. Eyüp'ün söylediklerine yanıt vermek için ortaya çıkmayınca Eyüp sözlerine devam etti. Onu iyice kızdırmışlar ve o da köşesinden çıkıp mücadeleye başlamıştır. Kendisini savunurken Tanrı'yı suçlamaktadır. İş oraya gelir. Tanrı'nın kendisini cezalandırmakta hatalı olduğunu söylemektedir. Tanrı'nın günahı cezalandırması gerektiği gibi herhangi bir insanın yapabileceği en akılsızca şey kendini savunmaktır. Kendinizi savunmaya başladığınız an Tanrı'nın parmağını size uzatıp ne olduğunuzu size söylemesi gerekecektir. Gerçek bilgelik ve doğru bilgelik tamamen kendimizi suçlayıp Tanrı'nın merhametine, inayetine sığınmaktır. Bunu yaptığımızda Tanrı bizi haklı çıkaran olur. Kendini doğru görenler için Tanrı'nın öfkesinden başka bir şey yoktur. Ve kendini yargılayanlar için inayetten başka bir şey yoktur. Bunu kendi hayatlarımızda hatırlamamız bizim için çok önemlidir. Alçak gönüllülük, hayran olup diğer insanlarda aradığımız bir niteliktir. Gururlu olmak insan doğasının bir özelliğidir. Gururlu olmaktan suçlu olanlar sadece herhangi bir insan kitlesi değildir. Gurur insanlığın ortak bir özelliğidir. Eyüp kitabı Tanrı'nın önüne geldiğimizde onun kendi önünde gerçek olmamızı istediğini öğretir. Kendimizi savunamayız. Biz çok önemli biriymişiz ve çok önemli bir şey yapmışız gibi kendimizle böbürlenmenin bir yararı yoktur. Tanrı bu tür bir kibri kesinlikle kıracaktır. Rabbin günü yüksek ve yükseltilmiş bir şeye karşı olacaktır. Bu yüzden bugün bizim alçak ve kırılmış yeri almamız bilgeliktir. Çünkü Tanrı'yı ve onun kurtuluşunu en iyi görebileceğimiz yer alçak yerdir. İmanlılar topluluğunda kiliselerde vaaz kürsüsünden insanlar İsa Mesih'e imana davet edildiklerinde öne çıkan insanlardan çoğu gururla geldikleri için gerçek kurtuluşa erişmezler. Tanrı sözünde alçak gönüllü olmak ve Tanrı'nın bunu nasıl onayladığı konusunda hiç dikkat ettiniz mi? Rab gönlü kırıklara yakındır. Alçak gönüllülere yakındır. Ruhu ezilmiş olanları kurtarır diyor Mezmur 34:18'de. Gerçek tövbe bu konumu almayı içerir. Bunu tıpkı Davut'un yaptığı gibi anlamamız gerekmektedir. Davut'un günahını itiraf ettiği büyük tövbe mezmurunda onu bir dinleyin. Senin kabul ettiğin kurban alçak gönüllü bir ruhtur ya Rab. Alçak gönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin ey Tanrı diyor mezmur 51'de. Dostum, Tanrı ile iş yapmak için geldiğinizde onun önüne ona eşitmiş gibi gelmiyorsunuz ve kendi küçük iyiliğinizi ona vermiyorsunuz. Tanrı'ya pişmanlıkla yaklaşmamız gerektiğini anlamamız gerekmektedir. Bu bütün kutsal kitap boyunca öğretilir. Çünkü yüksek ve yükselmiş, ebediyette sakin ve ismi kutsal olan şöyle diyor: ben yüksek ve mukaddes yerde otururum ve alçak gönüllülerin ruhunu diriltmek ve ezilmişlerin yüreğini diriltmek için ezilmiş ve alçak gönüllü adamla beraberim diyor Yeşaya 57:15'te Tanrı. Bu alçak gönüllü ve pişman olma konusu sadece politikacılar ve boksörlerin sorunu değildir. Günümüzde bütün imanlılar için bir sorundur. Özellikle de Rabbin hizmetinde olanlar için. Kendilerini yüceliğinden soyunarak kul özünü alan Rab İsa Mesih'in hizmetkarları olarak gösterdiklerinde egoizm ve kibirleri daha da tiksindiricidir böyle insanların. onun ismini kullanıp, yani İsa'nın ismini kullanıp imanlılar olduklarını söyleyen insanların yaşamlarında gurur olması İsa'nın karakterine benzememektedir. Nefret dolu, boyun eğmeyen, kendini ortaya koyan bir Mesih inancı bildirisi ve Mesih inanlı hizmeti çok çirkindir. Ve bu son bölümde Eyüp pek çekici değildir. Eyüp kendi sırtını sıvazlama işini çok iyi yapmaktadır. Ne kadar önemli, etkin ve iyi bir adam olduğunu söylemiştir ve şimdi de içinde olduğu durum için merhamet toplamaya çalışmaktadır. Bu bölümde sözlerine son verirken hala çok iyi bir adam olduğunu iddia etmektedir. Gözlerimle antlaşma yaptım, şehvetle bir kıza bakmamak için diyor Eyüp 31 ayet 1'de. Eyüp temiz bir hayat yaşadığını açıkça bildiriyor. Kadınların peşinden koşmamıştı. Sıradan cinsel günahlardan suçlu olmadığını bilmelerini istiyor. 2 ve 3. ayetlerde çünkü insanın yukarıdan Tanrı'dan payı nedir? Yücelerden, güçlüler güçlüsünden mirası ne? Kötüler için felaket, haksızlık yapanlar için bela değil mi diyor. Hala bu tür günahlar işleyenlere parmağını uzatıyor ve onların yargılanması gerektiğini söylüyor. Kendisi bu kadar harika bir insanken neden bu kadar sert bir şekilde yargılandığını anlamıyor. Kendi sırtını sıvazlamaktan neredeyse kolu kırılacak. O benim yollarımı görmüyor mu? Bütün adımlarımı saymıyor mu? Eğer yalan yolunda yürüdümse, ayağım hileye sektiyse, Tanrı beni doğru teraziyle tartsın, kusursuz olduğumu görsün diyor Eyüp 31, 4, 6 ayetlerde. Kendi doğruluğuyla övünüyor Eyüp. Çok geçmeden Tanrı'nın huzuruna gelecek ve kendini gerçekten olduğu gibi görecek. O zaman fazla bir doğruluk görmeyecektir. Adımım yoldan saptıysa, yüreğim gözümü izlediyse, ellerime kötülük yapıştıysa, ektiğimi başkaları yesin. Filizlerim kökünden sökülsün. Eğer içten bir kadınla ilgilendimse, komşumun kapısında pusu kurdumsa, karım başkasının buğdayını öğütsün, başka erkekler onunla yatsın. Çünkü bu bir ayıp yargılanması gereken bir günah olurdu diyor Eyüp 31-7-11 ayetlerde. Eğer sadık ve dürüst olmadıysa karısının kendisinden alınmasını söylüyor. Diğer bazı insanların yaptığı gibi günah içinde yaşamamıştır ve Eyüp'ün söylediği bütün bu şeylerin tamamen doğru olduğuna inanıyorum. Gerçekten iyi bir adamdı ama çok kötü bir kusuru var. Bu gururdur. Arkadaşları onu kendini savunmaya zorladılar ve şimdi de duramıyor. İyiliği hakkında övünüyor. Günümüzde aynı tür şeyleri Mesih imanları arasında da görüyoruz. Bir Tanrı çocuğunun övünüp gurur içinde yaşaması, bir tabanca alıp birisini öldürmesi kadar kötü bir şeydir. Mesih imanları arasındaki gurur, günümüzde imanlılar topluluklarının bu kadar soğuk olmasının nedenidir. İnsanlar kilisede oturup kendilerinin çok iyi olduğunu düşünürler. Dostum, Mesih İsa'daysanız kurtuldunuz ama kim olursanız olun yaşamınız Tanrı'nın standardına uygun değil ve benimki de değil. Eyüp, benimle ters düştüklerinde kölemin ve hizmetçimin hakkını yemişsem eğer, Tanrı yargıladığında ne yaparım? Hesap sorduğunda ne yanıt veririm? 13 ve 14. ayetler. Eyüp, bir işverendi ve iyi bir işveren olduğunu söylüyor. Emeğe saygılı bir kapitalistti. Keşke günümüzde bunu söyleyebilecek daha çok insan olsaydı. Günümüzde üreticinin tüketiciye karşı çok iyi olduğu da söylenemez. Neyse, önemli olan Eyüp'ün diğer insanlara karşı nazik davrandığıdır. Eğer yoksulların dileğini geri çevirdiysem, eğer dul kadının umudunu kırdımsa, ekmeğimi yalnız yedim, öksüzle paylaşmadımsa, gençliğimden beri öksüzü baba gibi büyütmedimse, doğduğumdan beri dul kadına yol göstermedimse, eğer giysisi olmadığı için can çekişen birini ya da örtüsü olmayan bir yoksulu gördüm de koyunlarımın yünüyle ısıtmadıysam, o da içinden beni kutsamadıysa, mahkemede sözümün geçtiğini bilerek öksüze el kaldırdımsa, kolum omuzumdan düşsün, kol kemiğim kırılsın diyor 16-22 ayetler arasında. Eyüp kesinlikle fakirlere yardım etmişti. Hiç kimse fakirleri için bir program uygulamaya başlamadan önce onun bir fakirler programı vardı. Öksüzlere bakıyordu. bütün bunları yeniden tekrarlıyor. Yaptığı bütün şeylerle övünüyor. Bunları gerçekten yaptığına inanıyorum ama bu konuda gurur içerisindedir. Sorun da zaten buradadır. Sorun gururdur. Aslında yaptığı sürekli olarak o kadar iyi bir insandım ki Tanrı'nın bana bu şekilde davranması haksız bir şey. Tanrı hatalı demektedir. Dostum, Tanrı'nın ismini her şeyin üzerinde övebildiğimiz ve kendimizi onun önünde yerde tozlar içerisinde görebildiğimiz bir noktaya gelebilmeliyiz. 29-30. Ayetlerde eğer düşmanımın yıkımına sevindimse, başına kötülük geldi diye keyiflendimse, kimsenin canına lanet ederek ağzımın günah işlemesine izin vermedim. Eyüp, düşmanı ayağını taşa çarpıp başını derde soktuğunda sevinmediğini söylüyor. Yani kısacası Eyüp, kin güden birisi değildi. Kalabalıktan çok korktuğum, boyların aşağılamasından yıldığım, susup dışarı çıkmadığım için suçumu bağrımda gizleyip Adem gibi isyanımı örttümse. Keşke beni dinleyen biri olsa. İşte savunmamı imzalıyorum. Her şeye gücü yeten bana yanıt versin. Hasmımın yazdığı tomar elimde olsa, kuşkusuz onu omuzumda taşır, taç gibi başıma koyardım diyor Eyüp 31-33-36 ayetler arasında. Gizlide hiçbir şey yapmadığını söylüyor. Düşmanlarının kendisi hakkındaki düşüncelerini yazmalarını arzuluyor ve onların yazdıklarını herkes görsün diye bir kravat ya da bir taç gibi takmaktan mutluluk duyacağını söylüyor. Sokaklarda dolaşıp bakın benim düşmanım benim hakkımda böyle söylüyor ve söyledikleri hep beni öven şeyler diyor. Eyüp nasıl da övünüyor. Hayatı hakkındaki her şeyi dile getirmiş ama gururunu itiraf etmemiştir. Eyüp kendi gözlerinde doğru ama Tanrı'nın önünde doğru değildir. Çünkü o hala o gururun tutsağı ve Rab onu bu gururundan kurtaracaktır.